Herkese merhaba, yeni bir yayına hoş geldiniz. Yine dopdolu bir 15 Temmuz videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videonun fikri takibini yapacağız. Hatırlarsınız, bir önceki videoda reisin 15 Temmuz roketleri başlığında 15 Temmuz gecesine dair bilinmeyen bir takım olayların bilgilerini, görüntülerini aktarmıştım. Ve özetle, şimdi özetleyeceğim neler olduğunu, o video Erdoğan rejiminin 15 Temmuz söylemlerini temelden sarsan içeriklere sahipti. Video çok konuşuldu, çok tartışıldı. Özellikle de Abdurrahman Dilipak, ki sıradan birisi değil, yani Türkiye'de ne dediğine bakılan isimlerden birisi, onun paylaşımları tartışmayı daha da alevlendirdi. Özellikle de hükümet her şeyi 4 ay önceden biliyordu ifadesi günlerdir konuşuluyor. O ifadeye dair çok önemli analizler yapacağım, çok önemli tespitler yapacağım. Ama bu videoda yeni iki bölüm daha var. Çok çarpıcı ifadeler içeren. Çünkü hem o füzelerin, roketlerin hikayesindeki eksik parçaları tamamladım. Çok önemli bir şahitliğe ulaştım. O roketler nereden, nasıl alındı, Türkiye'de kullanıldı ve Türkiye dışında nerelerde, kimlere karşı kullanıldı, birincil şahitlikler olan bilgilerim var. Onları aktaracağım. Bu yönüyle çok önemli. Asıl büyük önemli ve çok önemli bir şahitliğim daha var. O da şu. Bugüne kadar cevabını aradığım sorulardan birisi şuydu. 15 Temmuz'un malum bir planı yok. Bugüne kadar bulunamadı, ortaya çıkmadı. Bu planlama sonuçta bu kadar komplike ki bana göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük kumpastır ve Erdoğan rejimi adına bir başarıdır. Gerçekten bu kadar büyük bir kumpası başarıyla uyguladılar. Bunun nerede devşirildiği, nerede planlandığı üzerine ciddi kafa yoruyordum. Çünkü bugüne kadar buna dair hiçbir ipucu çıkmamıştı. Şimdi çok önemli bir şahitliğe ulaştım. Bizzat o toplantıların olduğu günlerin, daha doğrusu tek toplantı değil çünkü, bulunduğu ortamda olan bir kamu görevlisine ulaştım. Doğrudan söyleyeyim, bir MİT çalışanı ve o toplantılar nerede, nasıl yapıldı biraz sonra ilk defa duyacağınız krokideki yerini de göstereceğim. Hani 15 Temmuz'un mutfağına ulaştık dersem abartı olmaz. Mutfaklarından birine ulaştık. Yeri belli ve bu bugüne kadar ne Hakan Fidan'a soruldu ne Hulusi Akar'a soruldu. Umarım bir gün bir meslektaş sorar, siz orada ne yapıyordunuz diye. Geleceğim şimdi detaylara. Dolayısıyla şöyle özetleyerek başladım. Özetlemem bile neredeyse 3 dakika sürdü. Size dop dolu, bilgi dolu ve özellikle 15 Temmuz'daki boşlukları tamamlayacak bilgilerin ve en önemlisi şahitliklerin olduğu bir dosya hazırladım. Evet, hemen başlayalım. Başlarken hatırlatalım. Yani hep söylüyorum, yorum yazmanız, paylaşmanız, linkleri özellikle dostlarınıza paylaşmanız önemli. Çünkü biliyorsunuz ağır bir sansüre muhatabız. Erdoğan rejimi özellikle de 15 Temmuz'un konuşulmasını, sorgulanmasını, didik edilmesini istemiyor. Şimdi hemen dönelim. Reis'in 15 Temmuz roketleri videosunda ne anlatmıştım? Anlattığım şey şuydu. Türk ordusunda olmayan, NATO envanterinde olmayan FN-6 diye bir menfet var. Omuzdan havaya atılan Amerikan versiyonu Stinger'lar. Onların 15 Temmuz öncesinde, 3 ay önce MIT'te bir ekip oluşturulduğunu, bu ekibe bu eğitimin verildiğini, özellikle de helikopterlere karşı kullanılmak üzere bu eğitimin verildiğini ve bu roketlerin 15 Temmuz akşamı sarayın bahçesinde kullanıldığını anlatmıştım. Ve bu kullanımla birlikte nelerin olduğunu, içerisinde kimlerin olduğunu anlatmıştım. Mesela orada size bu eğitimleri kimlerin aldığını ve bunların sonra ne yaptığını. Bakın, bu roketler 15 Temmuz öncesinde alındı ve Kemal Eskintan yönetiminde 15 Temmuz'dan önce eğitim verdirildi. Eğitimi verdikleri yer MIT'in Ankara Çamlıca'daki yerleşkesi. Bu eğitim burada verildi. Eğitimi alanları, baş harflerini kodluyorum. SB, AD, HA, HE, YH, MA, SEP, EE. Şimdi bunları neden kodlayarak veriyorum? Bunlar bir MIT personeli. Sadece isimlerinin bilindiğini ve bu olayın şahitlerinin bana ulaştığını anlatmak için gösteriyorum. Yoksa İsimlerini verdiğiniz zaman doğrudan biliyorsunuz başka sıkıntılar doğuyor. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bazı izleyicilerimiz neden isimlerini açık yazmıyorsun, söylemiyorsun diyor. Buradaki mesele oradaki eğitim alan kişilerden ziyade Hakan Fidan'ın bu eğitimi verdirmiş olması, sarayın 15 Temmuz için bu hazırlığı yapmış olması. Ha söyleyeyim, bu havadan karadan havaya atılan roketlerin eğitimini alanlardan bir tanesi de bir siyasi parti liderinin akrabası, onu da söyleyeyim. Muhalefetteki bir parti liderinin akrabası. Sonra yurt dışına görevlendirildi. Çünkü roketlerden bir tanesini havaya değil de kalabalığın üzerine attılar ve o kalabalıkta ölenler de askerlere yazıldı. Daha sonra bu roketlerin kalıntıları darbecilerin hanesine yazıldı. Onlar da darbecileri kullanılmış gibi onların günah defterine eklendi. Ve bu eğitimle ilgili çok önemli yeni bir bilgiye ulaştım, yeni bir şahitliğe ulaştım. O da nedir? O da şu. Bu Çin yapımı FN6'lar Katar'dan satın alınmış. Artık ne kadar para ödendi onu öğrenemedim. Ama net olan şey şu. O roketlerden, omuzdan havaya atılan, helikopterlere hedef alan roketlerden oldukça hacimli, 100'den fazla satın alınmış ve bunlar hava yoluyla Türkiye'ye getirilmiş. Şimdi burada bir hatırlatma yapalım. Antep'te özellikle Katar Hava Yolları'na ait pencereleri kapatılmış uçaklar görmüştük. Bu bize o dönemlerde çok tuhaf gelmişti. 15 Temmuz'dan önceki dönemi hatırlayın. Hatta sosyal medyada çok konuştu. Ya bu uçaklar kim, ne yapıyor, neden böyle pencereleri kapatılmış, sessiz sedasız Antep'e inen Katar uçakları var. İşte onlardan bir tanesi muhtemelen buydu. Ve bunlar Türkiye'ye getirildiler. Karayoluyla Türkiye'den Suriye'ye götürüldüler. MIT'in kendi kullandıkları hariç, mesela bakın 15 Temmuz'da kullandıkları hariç. Buradan Suriye'ye götürüldüler. Orada IŞİD'e ve cihatçılara verildi. Onlar da bunları Ruslara karşı kullandılar. Hatta Ruslar bunu Katar'la diplomatik bir krize çevirdi. Çünkü Ruslar da roketlerin kaynağını Katar olarak biliyor ve bu olay Erdoğan'ın Ruslarla anlaşması sebebiyle, nasıl ki IŞİD petrolleri nedeniyle Ruslar dosyayı kaldırdı. Biliyorsunuz Rusya Erdoğan ailesinin IŞİD petrollerini satma konusundaki işlerini dosya yapıp Birleşmiş Milletler'e götürüyordu ki Erdoğan Putin'e diz çöktü ve o dosya rafa kaldırıldı. Ama emin olun günün birinde bu Katar, Türkiye, oradan Suriye kırsalına dolaşan roketlerin de dosyası açılır. Şimdi bu olaylara şahit olan bir kaynağımla görüştüm, bir kaynağa ulaştım. Bana o alım süreçlerini, nasıl getirildiklerini, eğitimleri nasıl verdiğini anlattı. Benim bir önce anlattığım bilgileri teyit etmiş oldu. Böylelikle dosya daha da sağlamlaştı. Bu yönüyle önemli. Burada şunu hatırlatayım şimdi. Neden çok tartışma doğdu? Hani dosyanın kendisi dışında Abdurrahman Dilipak, yani herhangi birisi değil, Türkiye'de yaşını başını almış, ne söylediğine dikkat edilen, özellikle de devletin bir takım kanatlarıyla irtibatı bilinen bir isim. Ve bu isim çıktı, şöyle bir tweet attı. Ekrana getiriyorum tweet'i. Dedi ki sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersizmiş de son anda darbeyi halkın yardımıyla bastırmış gibi davranıyor. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını ayrıntılarıyla biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu. Yazık ki gerçek çoğu kimsenin umurunda değil. Herkes ötekini suçlamakla meşgul. Şimdi Abdurrahman Dilipak'a katılmadığım ve itiraz ettiğim yerler var. Ona geleceğim ama katıldığım çok önemli bölüm var. O da şu. Gerçek kimsenin umurunda değil. Benim umurumda, yıllardır bunu ortaya koymak için çabalıyorum. Çünkü söylüyorum, 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük kumpastır. Millete kumpastır, orduya kumpastır, Türkiye'ye, Türk insanına kumpastır. Türkiye'de rejim değiştirildi. Yüz binlerce insan mağdur edildi, binlerce insan hayatını kaybetti. Ve biz bunun etkilerini her gün fakirleşerek ödüyoruz, fakirleşerek de görüyoruz. Şimdi bu tartışma Abdurrahman Dilipak'ın 4 ay önceden biliyordu kısmına katılmıyorum. Abdurrahman Dilipak bence aslında darbenin bütün hikayesini biliyor. Ama şimdilik bu kadarını söylüyor. Ne zaman gerçek bildiklerini açıklar, o tabii ki başka bir soru işareti. Onu bilmiyoruz ama bunu bile söylemesi önemli. Çünkü bu bütün paradigmayı değiştiriyor, bütün söylemi değiştiriyor. Yani şöyle, resmi söylem neydi? Erdoğan rejiminin söylemi cemaat darbeye kalkıştı. Hani resmi söylem bu. Her yönüyle doğru değil ama resmi söylemi özetliyorum. İşte halk sokağa çağrıldı. Erdoğan halkı sokağa çağırdı. Halk da tanklarının egzozunu atlettirerek darbeyi engelledi. İddia bu. Gerçekte onun öyle olmadığına dair milyon tane gerekçe ve delil ortaya koyduk. Ama resmi söylem bu. Şimdi tabii bunu boşa çıkartan bir söylem bu. Yani bunu da iktidarın dost kuvvetlerinden birisinden geliyor. Yandaş bir isimden geliyor. Böyle olunca tabii tartışma doğdu. Tabii burada tartışmanın detaylarında şunu da ifade edeyim. Yani muhalefetin takındığı tutum da son derece yakışıksız. Yani muhalefetten kastım siyasi partiler değil. Muhalif aydınlar, gazeteciler. Siyasi partiler zaten koltuk kavgasında. Onların öyle bir gündemi yok. Onlar durumdan memnunlar. Ama bir de sözüm ona gazeteci, aydın, demokrat olup da dili bakın bu söylemi üzerinden yine cemaate küfredip akabinden işte bu söylemler üzerinden kıyısından köşesinden dolaşan yorumlar gördüm. Yani zaten bu iş artık şeye döndü. Yani ne söyleyecekseniz önce bir cemaate küfretmeniz gerekiyor. Ondan sonra söylemeniz lazım. Bir nevi besmeleye çevirdiler. Bu da Erdoğan rejiminin başarısı. Ama bu aynı zamanda muhalefetlerin de etik değerlerinin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Şimdi gelelim. Bakın 15 Temmuz oldu. Araştırmaya izin verilmedi. Meclis komisyonu çalıştırılmadı. Vesaire vesaire. Erdoğan mahkemeye gitti. Hakan Fidan gitmedi, Yaşar Güler gitmedi, Hulusi Akar gitmedi. En kritik adamlar Zeki Ayaksakalı mahkemeye gitmedi. Konuyu çalıştırtmadılar ve olayın üzerini örttüler. Şimdi darbeciler dışında aslına bakılırsa herkesin konudan haberi varmış. Darbeci dediğimiz kesimlerin. Onun dışındaki herkes her şeyi çok iyi biliyormuş. Gerçekten çalışmaları tamamlamışlar. Nuh Yılmaz'la Hande Fırat'ın görüşmeleri ki daha önceki videolarında anlattım. O gün o restoranda olan bir kaynakla görüştüm. Bana ulaştı. Ve o gün Hande ile Nuh'un görüşmesinin şahitleri var. Hatta Nuh'un giydiği kıyafete kadar tarif etti. Nuh Yılmaz bir gün ben böyle demedim diyorsa onun kaydına da söylenebilir. O da kayıtlarda var. Emasya planının 13 Temmuz'da çıkartılması hani Erdoğan 4 ay önceden biliyordu ya. Hayır biliyordu çünkü organizeyi yapanlar kendileri zaten. İşte 1957 yılından kalma Brüksel şartının 14 Temmuz'da yürürlüğe konması, yurtdışına kaçan ve özellikle de Fethullah Gülen için çıkartılmış bir maddeydi. Fişlemelerin bitirilmiş olması ki bir yıl önceden hazırlanmıştı, fişlemeler bitirildi. Burada fişlemeler deyince bir parantez açalım. Ben bu videoyu çekerken Güven Şaban hayatını kaybetmişti. Benim izleyicilerim tanır, Güven Şaban'ın çok sayıda fişleme dosyasını ekrana getirmiştim. Kendisi 15 Temmuz'un mimarlarındandı, kumpasın mimarlarındandı. Binlerce insanın tutuklanması ve işkence görmesinin sebeplerinden birisiydi. 15 Temmuz günü bir albay olarak ve amiri olmadığı halde Yaşar Güler'e gidip 15 Temmuz günü görüşme yapıp ona bir takım dosyalar verip karşısında bir takım talimatlar almış isimdi ve önemli bir isimdi. Şahitlik ve özellikle de hesap vermesi gereken bir isimdi. Şahitliği de önemliydi ama hayatını kaybetti. Tabii bu da çok önemli bir detay. Yani onun hesap vermeden gitmiş olması da bir talihsizlik aslına bakılırsa. Sedat Peker'in, Selim Temurci'nin paylaştığı silah dağıtma görüntüleri. Yani Erdoğan'ın ve rejiminin 15 Temmuz'a nasıl hazırlandığını delilleri bunlar. Sadat'la ilgili Adnan Tanrıverdi'nin kışlaları nasıl ele geçireceklerine dair anlatımları Ümit Özdağ anlatmıştı. MİT özel bir heyet oluşturup hem Akıncı üstüne hem de TÜRKSAT'a inceleme gezisi yapmıştı ki bu tarihte ilk defa olan bir şeydi. Kemal Eskintan ve Sadık Üstün'ün çalışmaları, Erdoğan'ın Binali Yıldırım'a söylediği bir işleri karıştırma Binali deyip fırça attığı dönemleri hatırlayın. Ve bunlarla ilgili sayısız örnek uzatabilirim. Yani kum torbaların, kamyonlara yüklenmiş kum kamyonlarının hazırlanıp kışlalarına çekilmesinden tutun, sokaklara çıkacak insanlara verilecek kumanyalara kadar her şey hazırlanmıştı. Yani Erdoğan rejimi 15 Temmuz için çok iyi hazırlanmıştı. Hiçbir detay şansa bırakılmamıştı. Ve bu olayın en önemli noktalarından bir tanesi dediğim gibi Erdoğan rejiminin o akşam helikopterleri vurmak için eğitim aldırdığı insanları, MİT personelini sarayın etrafına yerleştirmesiydi. Tabii sarayın etrafına yerleştirmesinin şöyle bir handikapı daha vardı hatırlayın. Sarayı almaya Erdoğan'ın rejimin iddiası öyleydi. Sarayı almaya darbeciler gittiğinde 13 kişiyle gitmişti. 3 rütbeli 10 tane asker. Onlar da zaten hemen 5 dakikada eterne edilmişlerdi. Şimdi Dilipak'ın tweetine geri dönelim. Neden çok önemli? Çünkü bir resmi söylemi sarsıyor. Hani Erdoğan torununa Kur'an öğretiyordu. Eniştesi Ziya İlgen aradı. Darbeden haberi oldu. O halkı sokağa çağırdı ve halk darbeyi engelledi. Resmi söylem bu. İşte o arada Semih Terzi'nin infazı vesaire gibi konularda işin detayları. Ama gerçek öyle değil. Bunu asgari zekaya sahip herkes biliyor. Yani hikaye böyle değil. Gerçekte bambaşka bir şey var. Ne var? Mesela hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde de çok gündem yaptık. Avukat Lale Demirkaya'nın şahitlikleri var. Cezaevinde Erdoğan-Ergenekon ittifakının görüşmeleri. Bunun şahitleri çok fazla. Avukat Ural Ergül de anlattı. İsmail Hakkı Pekin. Genelkurmay İstihbarat Başkanı televizyonda çıktı. KRT televizyonda net bir şekilde anlattı. Hükümet bizi kullandı dedi doğrudan. Rejim kendilerini kullandığını itiraf etti. Devletin haberi vardı ve Avrasyacı askerleri cezaevinden bu iş için çıkardılar dedi. Ve orada Erdoğan çok iyi yığınak yaptı. Bu ifade aynen Hakkı Pekin'e ait. Dedi ki ben bunu devlet aklının doğru kullanılması olarak yorumluyorum. Başka türlü böyle bir temizlik yapılamazdı dedi. Bakın başka türlü böyle bir temizlik yapılamazdı dedi. Aynı ifadeyi Türker Ertürk kullandı, başka bir amiral. Yusuf Kaplan, Erdoğan rejiminin önde gelen teorisyenlerinden Yeni Şafak yazarı, o da Habertürk ekranında çıktı. Dedi ki 15 Temmuz öncesi Kemalist askerlerle anlaşma yaptık. Bakın bu çok önemli bir itiraftı. Hemen kapattı konuyu, bir daha da konuyu açmadı. Şimdi bunları neden söylüyorum? Bu Dilipak'ın 4 önce biliniyordur söyleminin doğru olmadığının delilleri. Olay 4 öncesinin çok öncesine gidiyor. 2013'lerden sonra başlamış hadise. Askerlerle, Ergenekoncu askerlerle anlaşma, derin devletle anlaşma, Mehmet Ağar kadroları bir taraftan tasfiye yapılırken bir taraftan yerine konacak olan ve her türlü illegalite işleyecek olan kadrolar yetiştiriliyor. Onlar hazırlanıyor ve böyle bir düzen kuruldu. İşte mesela bunu hatırlayın. Ahmet Yavuz, Ergenekon döneminden hatırlarsınız. Kendisi açıkça bazı askerlere kefil olmuştu. Bunlar FETÖ'lüçü falan değil diye. İşte ne bileyim İlker Baş bu. Kim olduğunu herkes biliyor. Düşüncesini de biliyor. O çıktı dedi ki ya benim kefil olduğum insanlar var dedi burada. Mesela Adem Hudeti Orgeneral. Bunlar FETÖ'cü falan olamaz dedi. Şimdi bu şunu gösteriyor. O hareket yani o darbe söylemi içerisinde farklı kesimler var. Bunu Cem Küçük de söyledi. Başka insanlar da itiraf etti. Başkaları da vardı dediler. Ve özellikle de bu isimler daha sonra bunların hepsini gündemden düşürdüler. Olay 3-5 tane garibanın üzerine kaldı. Şimdi diyelim ki Dilipak doğru söylüyor. Yani diyelim ki devletin haberi oldu 4 ay öncesinde. Hazırlıklarını yaptı ve darbeyi boşa çıkardı. Şimdi bu Erdoğan rejiminin ikinci senaryosu. Hani birinci senaryo hani FETÖ darbe yapmaya kalktı da bir sıkıntı olursa bunu yedeklemişlerdi. Şimdi doğru mu? Değil. Yani bir kere bu şey yani devletin haberi vardı söyleminin yaşadıklarımızla teyit edelim. Şimdi bir kere öncelikle devlet diyelim ki bir darbe ihbarı aldı. Bunu önlemek çok kolaydı. Çok kolay. Bir cümleyle bitirilirdi. Hani bırakın 4 ayı. O gün zaten bir tane asker pilot gitti MİT'e ihbarda bulundu. O anda öğrendiyseniz bile önlemek çok kolaydı. Onu yapmadılar. Bundan sonra ne oldu? Aksine darbenin planı, programı bizzat rejimin kendi işi olduğu için medyanın hazırlanması, kamuoyunun hazırlanması, uluslararası arenadaki işler, askerlerin hazırlanması, tutuklama yapılacak hakim savcıların belirlenmesi, her şey, cezaevlerinde bile özel boş alanlar hazırlandı. Yani Erdoğan rejimi 15 Temmuz'a çok iyi hazırlandı. Ve bunları yapılırken önleme amacıyla yapılmadı. Bakın darbeyi önlemek çok kolaydı. Bir cümleyle biterdi bu. Mesela hatırlayın Zekai Aksakallı mecliste demişti ki ya bu bizim bir acil durum yönetmeliğimiz var. Genelkurmay Başkanı bir cümleyle bunu bitirirdi. Ama aksine bunu yapmadılar. Aksine daha çok kan dökülsün, daha çok insan sokağa çıksın diye hazırlıklar yaptılar. Ve bunlarla ilgili ya bir kere öncelikle devlet asli görevini yapmadı. Devletin asli görevi vatandaşın güvenini sağlamaktır. Erdoğan rejimi 15 Temmuz'a giderken özellikle daha çok sivil ölsün diye çabaladı. Daha önce videolarda anlattım, telsiz kayıtlarından gösterdim. Özellikle o akşam sivilleri tankın askerin önüne süren bir anlayış var, bir akıl var. Telsizlerden anons ediliyor. Sivilleri askerin önüne, tankın önüne sürün diye. Daha çok insan ölsün diye. Ya polis envanterin, asker envanterinde olmayan mermilerle öldürmüş siviller var. Açıkça keskin nişancılardan öldürülmüş bu insanlar. Boğaz Köprüsü'nün ayağına yerleştirilmiş keskin nişancılar var. Bu keskin nişancılar hani şöyle düşünülebilir. Ya keskin nişancılar darbeyi önlemek için geldi. Hayır, onlar askeri ateş etmiyor ki. Onlar sivilleri ateş ediyor. Erol Olçok da mesela bu şekilde hayatını kaybetti. Oğlu Abdullah da bu şekilde hayatını kaybetti. Şimdi şunu anlarsınız. Darbeyi önlemem adına sağa sola sniper korsunuz. Onlarla darbecileri avlarsınız. Hani bu izah edilebilir bir şey. Ama öyle değil. O akşam şahitleriyle daha önce burada ekranlara taşıdım. Sivillere ateş açılıyor. Ve bunlar daha fazla insan ölsün, daha çok halk kalene gelsin, daha çok kan dökülsün diye yapılıyor. Ve bunlarla ilgili daha devam edeyim. Mesela vatandaşı tehlikeye atmadan bu iş çok kolay bitirilebilirdi. Yapmadılar. Sonra suçları delillendirmeye çalışırsınız. Bir şeyin haberini alırsınız, hep şeyi delillendirirsiniz. Onları tam üzerine gittiğinizde, aldığınızda her şey kayıt altında olur. Ama hiç öyle bir şey yok. Devletin Bakın 15 Temmuz'la ilgili kayıt altına aldıkları ve sundukları tek şey Adil Öksüz'ün seyahat kayıtları. Çünkü darbeyi cemaatin üzerine yıkmak için böyle bir kumpasa ihtiyaç var. Onun dışında hiçbir kayıt yok. Onun dışında herhangi bir hazırlık kaydı yok, herhangi bir bilgi yok, belge yok. Normalde delillendirmeniz gerekir değil mi? Çünkü adamları suçüstü yapacaksın. Sonra adliyeye götürdüğün zaman altının dolu olması gerekiyor. Öyle bir çalışma yok. Yargı hukuki düzenlemeleri yapmamış. Bu konuda çalışmalar yok. Tek çalışma var fişleme listeleri. Onun dışındaki her şey yapılmamış. Aksine daha çok kan dökülsün diye uğraşılmış. Mesela bakın Boğaz Köprüsü'nün girişinde polisleri geri çekip halkı askerin önüne sürdüler. Ya düşünün Boğaz Köprüsü'nün bir yanda emniyet müdürü var, 1. Ordu komutanı var. Halkı geri çekmek yerine askerin önüne sürüyorlar ve bu özellikle çok sayıda isim tarafından kontrol ediliyor, teşvik ediliyor. Yani bir darbeyi önleme tedbiri değil bu. Darbeyi önleme tedbiri olmuş olsaydı dediğim gibi bir cümleyle bitirilirdi. Kaydı olmayan silahlar, darbeyi önleme amaçlı olan bir hükümet kaydı olmayan silahlarla cinayet işletmezdi. TSK envanterinde olmayan mermilerle cinayet işletmezdi. Zekai Aksakallı'nın Semih Terzi'yi infaz ettirmesi darbeyi önleme projesi değildir. Darbeyi önlemek isteyen bir iktidar Semih Terzi'nin uçağını Diyarbakır'dan kaldırmazdı. Oysa ki Ankara'dan ona özel uçak gönderdiler. Yoluna kırmızı halı serdiler özel kuvvetlere getirebilmek için. TSK kendi generalini infaz etti o akşam. Devam edelim. Mesela bakın diyelim ki Hulusi Akar. Ya Hulusi Akar ikili oynamış. Diyelim ki darbeye hazırlanıyorlardı ve hükümet bunu fark etti. Hulusi Akar yani Erdoğan bildiğimiz Erdoğan Hulusi Akar darbeye niyetlenecek. Yakalanınca Erdoğan safına geçecek. Erdoğan onu kazığa oturtur Taksim Meydanı'nda sergilerdi. Gerçekten Hulusi Akar bir darbe niyetinde olmuş olsaydı Erdoğan adına darbe yapıyormuş imajı çizdi Hulusi Akar. Sonra en temel noktalardan bir tanesi. Diyelim ki bir tuzak vardı ve iktidar bunu yakaladı. Sonra kendi hamlesini yaptı. Ya Erdoğan bunu övüne övüne anlatırdı. Bütün aparatlar tuzağı nasıl düşürdük diye belgesellerini çeken filmlerini yapardı. Aksine konuyu hiç konuşturmadılar, sakladılar. Ne meclisi çalıştırdılar, ne gazeteleri çalıştırdılar, ne mahkemelerde detaylandırma, soru sorma, görüntüleri izleme. Bütün deliller tahrif edildi. MOBESE kayıtları tahrif edildi. Akıncı filosunun, 143. filonun belgeleri tahrif edildi. Yani en kritik görseller 143. filodaydı. Onlar kaybedildi. Sarayda onlar çünkü. Kimin nasıl imha edildiğinin şahitleri de var. Mahkeme dosyalarında var bunlar. Ve bunlarla ilgili hani tuzak kursaydı mahkemeden kaçmazlar. Ekranlarda övüne övüne anlatırlardı. Tuzak kursalardı Erdoğan Binali Yıldırım'a bu işleri karıştırma Binali işine bak diye fırça atmazdı. Bu iş bir tuzak kursalardı ve tuzak kurmanın sonucunda olmuş olsaydı terfiler olunmazdı. Yani düşünün Hakan Fidan terfi etti, Hulusi Akar terfi etti, Yaşar Güler terfi etti. Erdoğan tek adam rejimini kurdu. Tuzak olmuş olsaydı bunlar da olmayacaktı. Ve burada şöyle bir noktanın altını çizmekte fayda var. Şimdi bakın. Diyelim ki Dilipak doğru söylüyor. İktidarın haberi oldu ve engellemediler. Dedim ya darbe önlemek çok basit bir şeydi. Hulusi Akar bir cümleyle her şeyi bitirirdi. Ya da 2022'de Almanya'da bir örneğini gördük. Bir grup bir junta hareketi yapmaya çalışıyordu. Alman istihbaratı bunları yakaladı, takibe aldı ve bir sabah hepsini topladı. Bir kalemde kimsenin ruhu duymadan konu bitirildi ve kamuoyuna dediler ki önledik. Türkiye'de de olacak olan da buydu. Ya alacağınız isim toplamda 20-30 kişiydi. Böyle bir darbeyi engelleme niyetinde olsaydınız. Ki ortada gerçekten darbe yok. Ve ne yapılırdı? Şimdi engellemediniz. Peki bunun hukuki durumu ne? Cevabını İzzet Özgeç'ten bakalım profesör. Erdoğan rejiminin en önemli hukukçularından diyelim. TCK'nın mimarlarından. Diyor ki darbeyi bilip de engellemeyenlerin durumu hukuken darbe karşısını darbe girişimi karşısında bu girişim bildikleri halde engel olmayanlar kendi notlarından okuyorum. İşlenen suçun cezasıyla çarptılır. Yani diyor ki TCK 309 darbeyi bilip de önlemeyenler ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanır diyor. Erdoğan rejiminin günün birinde muhatap olacağı bu. En önemli şey şehitler. Normalde iktidar kan dökülmemesi için çalışmak yerine aksine o akşam daha çok kan dökülsün diye uğraştı. Hatta şöyle ifade edeyim. Bu kadar çok kan dökülsün ki Erdoğan rejiminin gözünde cemaat bir daha Sittin Sene ne dünyada ne Türkiye'de kafasını kaldıramasın. O kadar çok kan dökülsün diye uğraştılar ama kan dökülmesini engelleyenler aslında şu anda cezaevinde olanlar. Onlar isteseler çok daha fazla kan dökülmesini sağlayabilirlerdi. Ve özetle söyleyeyim. Yani Şimdi asıl başka çok çarpıcı verilere geçeceğim. Bakın ortada şöyle bir tablo var. Çok uzun uzun özetlenebilir. Ama Dilipak doğru söylemiyor. Dilipak gerçeği biliyor. Asgari zekaya sahip herkes zaten gerçeğin farkında. Yani bir darbe yapılıyormuş havasıyla Hulusi Akar, TSK içerisinde bir takım hazırlıklar yapıyor. Onun medya uzantısını, halk uzantısını, siyaset uzantısını hazırlıyorlar. Bir grup insan özellikle de Kemalist askerlerle anlaşma ve İsmail Hakkı Pekin'in bizi cezaevinden çıkardılar, Erdoğan yığınak yaptığı ifadeleri, itirafları çok önemli itiraflar. Bunlar darbenin 4 ay önceden değil, en az 2-3 yıllık bir hazırlık süreci olduğunun delili. Hazırlık süreci olduğunun görüntüsü. Şimdi ve bunları üst üste sıralayalım. Yani emasyenin hazırlanması, Brüksel şartının getirilmesi, Hande Fırat'la yapılan görüşmeler, TÜRSAT'a yapılan ziyaretler, MİT yapıyor bunları, füzeler getiriliyor, eğitimler veriliyor. Her türlü çalışma yapılıyor. Hatta cezaevlerinde alanlar boşaltılıyor. Daha fazla insan tutuklayabilmek için. Hakim savcılar fişlemeleri yapılıyor. Milyonlarca insan fişleniyor. Her şey hazır. Tam her şey hazırken Hulusi Akar düğmeye basıyor ve bir grup asker sokağa çıkıyor. Niye çıktıkları bile belli değil. Yani planı programı olmayan absürtlükler bütünü. Hani 15 Temmuz'un absürtlüklerini hep söylüyorum. Yani eniştem ihbar olduktan sonra bile eniştem aradı diyor. Erdoğan sürekli tarihleri yalan söylüyor vesaire. Sonuçta neyle karşı karşıyayız? Ya yani Erdoğan rejimi darbeyi biliyordu değil, darbenin mimarı. Ama özellikle de Dilipak'ın 4 ay önce biliyordur ifadesi çok da önemli, üzerinde durmak gerekiyor. Ama ben şunu net olarak ifade edeyim. Dilipak gerçek hikayeyi biliyor. Çok kişi biliyor ama bugün için çeşitli gerekçelerle insanlar bildiklerini anlatmıyor, bildiklerini aktarmıyorlar. Gün olacak mutlaka. Hani tıpkı Sabri 25oğlu'nun, eski orgenerali Sabri 25oğlu'nun çıkıp bir gün dilinde ağzından kaçırdığı gibi kendi diliyle söyledi. Atatürk'ün evinin bombalanması, arkasından da İstanbul'da 6-7 Eylül olayları, o muhteşem bir özel harp operasyonuydu dedi. Bir gün 15 Temmuz'la ilgili aynı şeyi göreceğiz. Evet, şimdi gelelim bu videonun en bomba kısmına. En önemli ikinci şahitliğe. Evet, biraz uzun bir video ama kusura bakmayın, çok önemli olduğu için biraz detaylı anlatmam gerekiyor. Çünkü hadisenin, o hani hep söylüyorum, neden 15 Temmuz'la ilgili ben çok fazla detaya giriyorum? Çünkü puzzle'ın tamamlanması gerekiyor. Öyle ki bu puzzle'ları yan yana getirdiğimizde ortaya bütün resim çıkmış oluyor ve delilleriyle birlikte ortaya çıkmış oluyor. Yani hani şöyle söyleyeyim, bir şeyin olduğuna inanırsınız, dersiniz ki bu olsa olsa böyledir ama bir de elinizde deliller vardır, detaylar vardır. Onları bir araya getirmişsinizdir. Somut olarak bilirsiniz. Evet, bu budur dersiniz. İşte 15 Temmuz'da gibi benim bu kadar çok detay çalışmamın nedeni de bu. Şimdi asıl can alıcı noktaya ve çok önemli şahitliğe gelelim ki bugüne kadar hiç kimse bu şahitliği bulup anlatamamıştı. Şimdi elimizde ne var? Biz neyi biliyoruz? Hakan Fidan, Hulusi Akar, Yaşar Güler, Zekai Aksakallı 14 Temmuz'da özel kuvvetlerde herkesin gözünden uzak saatler süren özel görüşmeler, baş başa görüşmeler yaptılar. Toprak yolda yürüdüler, gece yarısına kadar kaldılar. Bunların hepsi 15 Temmuz'a hazırlığın bir parçasıydı. Biz daha önce ben bu kanalda size şunu anlattım. 13 Temmuz ve 14 Temmuz'da MIT'in çiftlik üssü, hani işkenceleriyle meşhur çiftlik üssünde görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelere katılanlardan bir tanesi de Yaşar Güler, bugünün savunma bakanıydı diye size anlattım. Hakan Fidan'ın, Yaşar Güler'in katıldığı toplantılar. Bu toplantılar da oldu. Şimdi buradan öteye şöyle bir soru işareti var. Biz diyoruz ki ya bu operasyonun mutlaka bir yerde planlama safhasının olması, harekat safhasının olması gerekir. Eylem planının olması gerekir. Çünkü TSK'da yani bir askeri aracın kışladan çıkıp çöpe gidip çöp dökmesi gelincesine bile bir harekat planı vardır. İşte ne bileyim her türlü operasyonun, en küçük timin bile yapacağı operasyonun bir planlaması gerekir. 15 Temmuz gibi kompleks bir olayın planı nerede ve bu planlama nasıl yapıldı? Bu toplantıların içerisine çok dar bir grup olduğunu biliyoruz. Peki bu nasıl yapıldı? Bu organizasyon nasıl oldu? İşte en çok cevabı aranan sorulardan birisi buydu. Ben yıllardır arıyordum. Bu sorunun cevabını buldum. Hani Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın organizatör olduğunu biliyoruz. İşin içerisindeki en kritik isimlerden birisi. 15 Temmuz'a giden süreçte çok sıklıkla görüştüklerini, hatta 15 Temmuz'dan önceki ayda Hulusi Akar'la Erdoğan'ın da 4 kez görüşmesi var. Çok yoğun bir şekilde görüşüyorlar ve bu görüşmeler nerede, nasıl yapıldı? Şimdi Hulusi Akar'ın odasında olmadığını biliyoruz. Neden? Çünkü bugüne kadar sayısız ifade okudum. Artı bu işlerin içerisinde olan askerlerle konuştum. Hulusi Akar'ın iki gerekçeyle odasında olamaz. Bir tanesi, Hulusi Akar yapı itibariyle böyle birisi. Hulusi Akar makamında kendisine sorulan kritik sorularda bunu şahitlere anlatıyor. El işaretiyle, baş göz işaretiyle cevap veriyor. Neden? Çünkü Hulusi Akar şunu biliyor. O pozisyondaki bütün askerler bilir. Bu tip önemli kurumların makam odaları dış istihbarat örgütlerinin, farklı istihbarat örgütlerinin hedefindedir. Dolayısıyla buraları dinlemek için olağanüstü elektronik sistemler uygulanır. Onlar da onu bildikleri için çok kritik konuları makam odalarında görüşmezler. Birçok kurumda sağır oda vardır. Sağır oda dediğimiz elektronik takibe kapalı odalar, oralarda görüşürler. Bu bir tanesi. Bir de bunun dışında 15 Temmuz'un nerede pişirildiği, nasıl örgütlendiğine dair bir takım şahitliklere ulaştım. Şimdi bu da nedir? Yine konumuz Ankara Çiftlik'teki, Ankara MİT'in Çiftlik'teki yeri. Yani MİT'in işkence üssü. Biliyorsunuz insanları kaçırıp orada işkence ettiler. Orada o insanlara ilaç verip çok sayıda ifade aldılar, isimleri aldılar. 15 Temmuz'un hazırlık planlarından bir tanesi de bir takım isimleri kaçırmaktı. Sadece adam kaçırmalar bile 4 ay öncesini çok öncesine gidiyor. Yani Erdoğan rejiminin 15 Temmuz'u 4 ay önceden biliyordu tezini boşa çıkartan sadece adam kaçırmalar bile bunu teyit ediyor. Ama şimdi devam edelim. Şimdi MİT'in Çiftlik yerleşkesinin projenin mutfağı olduğunun şahidini dinledim. Şahide şunu anlattı bana. 15 Temmuz'dan önce bu mekanda alışılmadık toplantılar olmaya başlıyor. Daha doğrusu görüşmeler. Ne yapıyorlar? Şimdi 14 Temmuz'dakini biliyoruz, anlattım. Bir de bunun 13 Temmuz'u vardı. Onu da anlattım. Daha önce video çektim. Yaşar Güler kaçta geldi, kaç saat kaldı, ne yapıldı? Onu da daha önce bu kanaldaki videolarda MİT'teki sır toplantı diye anlattım. Şimdi o yerleşkede görev yapan birine ulaştım. Ve bu kişi bana Hakan Fidan'la Hulusi Akar'ın sıra dışı buluşmalarını anlattı. Ne gibi? Mesela bakın, o dönem biz bunu anlayamamıştık diyor. Yani nedir? İşte Hakan Fidan, Hulusi Akar, hani devlet işlerini görüşüyorlar olabilir. Tabii insanlar yadırgıyor. Yani niye böyle bir tuhaf bir görüşme yapıyorlar? Şimdi detayları verince anlayacaksınız neden tuhaf olduğunu. Ama hani herhalde Suriye görüşülüyordur, herhalde başka projeler vardır diye. O günlerde anlamamıştık diyor. Mesela ne yapıyorlar? Hakan Fidan ve Hulusi Akar, MİT'in Ankara Çiftlik'teki yerleşkesinde, şimdi ekrana getiriyorum görseli, Google haritası bu tabii. Ortada bir tane yuvarlak bir şey var. O bir gördüğünüz bir Türkmen çadırı. Bir devlet görevlisine hediye edilmiş bir Türkmen çadırı. Onlar da almışlar, MİT'in Çiftlik'teki yerleşkesinin ortasına koymuşlar. Türkmen çadırı var orada. İşte o çadırın az ilerisinde hafif tepelik bir alan var. O tepeliğin üzerine iki tane sandalye, bir masa koyuyorlar. Açık arazi ve bu masanın iki tarafında Hulusi Akar'la Hakan Fidan var. Akşam saatleri, akşam. Son derece enteresan bir şekilde koruma yok, telefon yok. Yanlarına da hiç kimseyi yaklaştırmıyorlar. Burada defaatle görüşmeler yapıyorlar ve bu görüşmeleri özellikle dinlenmesin, takip edilmesin diye etrafta hiç kimsenin olmadığı, hiçbir elektronun olmadığı ortamlarda, ortam o şekilde organize ediliyor. Hatta özellikle de böyle hafif rüzgarlı olan havaları tercih ediyorlar. Çünkü o çok da dinlemeye uygun değil. Hani uzaktan da olsa birileri bizi dinleyemesin, elektronik takip yapılamasın diye toplantı yapıyorlar. Ve benim kaynağım bu toplantıların şahidi. Biz diyor o gün bunları anlamıyorduk. Ama 15 Temmuz'da gördük ki evet, bu onların hazırlığıymış. Mesela orada başka neler var? Hani diyebilir ki ya bu kaynak başka nelere şahit? Mesela Erdoğan'ın da Çiftlik'teki toplantılara geldiğini söylüyor. Hatta Erdoğan geliyor diye Çiftlik'te özel protokol yapılmış. Özel protokol yolu yapılmış pardon. Asfaltlar yapılıyor, özel protokol yapılıyor. Hatta Erdoğan gelince saraydan kendi aşçısını getiriyor. Kendi aşçısı özel yemek yapıyor. Hatta dedi ki bir defasında Erdoğan'ın gelişinde Erdoğan'da, yani onun şerefine yemekte ceylan eti pişirmişler ve onu dağıtmışlar. Hani ceylan eti, yani nasıl bir meraksa bilmiyorum. Ceylan eti yemek pişirip, hani kaynağım o kadar hakim konuya. Hatta diyor ki ya biz Erdoğan'ın ziyaretleri gündem olmaya başlayınca, Erdoğan'ın Çiftliğe gelip gitmeleri başlayınca biz gerçekten altın, yani gerçek altından yaldızlı tabaklar almıştık sistem şey diyor. Hani bir kurum olaraktan bahsediyorum. Yani oralara o kadar çok gelip gidiyor ki artık herhalde biz diyorlar biz bu altın yaldızlı bardaklardan, tabaklardan falan koyalım. Sonuçta Erdoğan geliyor. Hani Erdoğan da o toplantılarda bulunan isimlerden birisi. Şimdi soru şu. Ya MİT'in çiftlik üssü başka ne tür toplantılara sahiplik yaptı ve 15 Temmuz'un planlama aşamasında bu toplantılar nereye oturuyordu? Şimdi bunlar neden çok önemli? Bakın bu toplantılar, hani sahur odalarda yapılan toplantılar dışında bu şekilde görüşmeler var. Ve bu toplantıların en önemli tarafı şu. Şimdi bu tip operasyonlarda ikinci derece aktörler planın tamamını bilmezler. Bir tane birinci derece aktörler vardır. Fidan, Hakan Fidan, Hulusi Akar ve Erdoğan. Onun dışında ikinci derece aktörler, Zeki Ayaksakallı gibi, Yaşar Güler gibi, başka alt seviye isimler gibi. Yani bu aktörlerin hepsi bütün planı bilmeyebilir. Çünkü planın hepsini bilen çok dar bir kadro var. İşte o dar kadro, hep söylediğim Akar, Fidan ve Erdoğan üçlüsü. Şimdi bu kadronun bu toplantıları son şekillerini verme planlamasından çok önemli. Neden? Çünkü kayıt tutmuyorlar. Bir yerde kaydını tuttuğunuz anda bu bir şekilde sızar. Devlette gelenektir. Devlette bir belge kaybolmaz. Bir bilgi kaybolmaz. Bir yerlerde arşivlenir. İşte böyle bir şey olmasın diye bakın Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Toprak Yol'da Hakan Fidan'la Zekai Aksakallı baş başa yürüyor. Hulusi Akar'la etrafında kimseyi yaklaştırmıyorlar. Çünkü Zekai Aksakallı o akşamki en kritik operasyonlardan birini yapıyor Semih Terzi'nin infazıyla. Hulusi Akar'la baş başa görüşme yapıyor. Etrafına kimseyi yaklaştırmıyor. MİT'in çiftlikteki üssünde Türkmen çadırının az yukarısındaki tepelik alanda kimsenin olmadığı bir yere bir masa sandalye atıp orada Hakan Fidan'la Hulusi Akar geç saatlere kadar baş başa görüşmeler yapıyor. Ve etrafta koruma yok, telefon yok, yanlarına yaklaştırılmış hiç kimse yok. Mesela bunu bugüne kadar kimse Hakan Fidan'a ve Hulusi Akar'a soramadı. Ya siz 14 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanı'nda ne görüşmüştünüz? Neden böyle görüşmeler yapmıştınız? Şimdi geri dönüp takvimi geri alalım. MİT'in çiftlik üssünde Türkmen çadırının az yukarısındaki tepelik alanda Hakan Fidan'la Hulusi Akar neyin görüşmelerini yaptı? Bunun şahitleri var. Ben şahitlerinden dinledim. Evet, buraya geldiler, şu tarihte geldiler. Kimseyi yaklaştırmadılar, telefonlarını, korumalarını uzaklaştırdılar. Bu ikili oraya attıkları masa sandalyede açık havada ve özellikle de dinlenemesin diye uzak bir alanda görüşmeler yaptıkların şahitleri var. Evet, MİT'in çiftlikteki yerleşkesi bir bakıma 15 Temmuz'un mutfağı şeklinde çalışmış. Ve bunun şahitleri de ortaya çıktı. Şimdi bu o açıdan şeyi boşa çıkaran ifadelerden birisi daha. Dilip Ak'ın ifadesi. Yani bu hadise son anda planlanmış, ihbar almış ve onun önüne geçirmiş falan değil. Bizzat rejim tarafından planlanmış, kurgulanmış ve her boyutu en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış. Sonra da TSK tuzağa düşürülmüş. Akabinde Türkiye'de rejim değiştirilmiş, sermaye el değiştirmiş, milyonlarca insan mağdur edilmiş ve Erdoğan tek adam rejimini kurdu. İşte asıl 15 Temmuz hikayesi bu. Yoksa size dayatılan tankın egzozuna atlettik ama işte telefonla geldi, FaceTime'dan çağırdı, işte darbeciler Erdoğan uçağını bulamadı gibi ya da İstanbul Boğaz Köprüsü'ndeki o tuhaf olaylar gerçekle ilgisi yok. Onlar bir tiyatronun parçalarıydı. Boğaz Köprüsü'nün bir ayağının bir şeridinin kapatılması dünyaya fotoğraf vermek için. Nasıl ki bütün Amerikan filmlerinde Brooklyn Köprüsü'nde bir görsel olur. İşte o da İstanbul'da böyle bir görüntü vermek için yapılan bir tezgahtı. Ve emniyet, asker, özellikle sivilleri askerin önüne sürerek ölümünü sağladılar. Yetmedi. Burada daha fazla insan ölsün diye sniperlarla sivilleri vurdular. Bakın askerler, çok net bir durum bu. Komutanlar, darbeyi önlemeyi bırakın. Hani Hulusi Akar'ın ya da diğer kuvvet komutanlarının aksine daha çok karmaşa olsun, daha çok insan ölsün diye toplanıp İstanbul'da halay çekmeye gittiler. Darbe ihbarı alınmasına rağmen. Moda Deniz Kulübü'ndeki düğünü hatırlayın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 küsür generali orada halay çekiyordu darbe ihbarına rağmen. Deniz Kuvvetleri Komutanı otoparka saklanıp 149 telefon görüşmesi yaptı darbe daha kanlı olsun diye. Düşünün. Zekai Aksakallı Özel Kuvvetler Komutanı darbeyi önlemek yerine daha fazla insan ölsün diye özel çaba sarf etti. Semih Terzi'nin Diyarbakır'dan Ankara'ya gelmesi, infazı, infazdan sonra infaz edenin infaz edilmesi, sonra Semih Terzi vakası dışında özellikle de Zekai Aksakallı'nın verdiği ifadeleri mahkeme dosyalarında anlattım. Onlarca generalin öldürülmesi talimatını veriyor Zekai Aksakallı. Bütün bunlar işte o Çiftlik'teki Hakan Fidan'la Hulusi Akar'ın kimseden dinleyemeyeceği, kimsenin kendilerine yaklaşamayacağı bir yerde yaptıkları görüşmelerin sonuçları. Evet, bu videonun iki tane flash tanığı var. Birincisi FN6 roketlerinin Katar'dan geldiğini, uçaklarla getirildiğini, Türkiye'den karayoluyla IŞİD'e, cihatçılara götürüldüğünü şahidi. İki, bir MİT çalışanıyla bu konunun enine boyuna konuşma imkanım oldu ve net olarak şunu söylüyor. 15 Temmuz'un mutfağının bir ayağı MİT'in Çiftlik'teki işkence üssüydü. Yerini de söylüyor. MİT'i bilenler, orada çalışanlar ne dediğimi çok iyi anlayacaktır. Türkmen çadırının arkasındaki tepelik alanda konmuş bir masa, iki sandalye üzerinde planlamaların son şekli verilmiş. Evet, 15 Temmuz'u geçtikçe daha bulacağımız çok şey olacak. Ama bulamayacağımız net bir şey var. Bize söylenen hikaye. Yani bize anlatılan, rejimin söylediği 15 Temmuz hikayesi doğru değil. Gerçekler bambaşka. Ve bize dayatılan hikayeye mağdurların daha fazla mağdur edilmesi için özellikle üretilmiş bir hikaye. Burada son söz olarak muhaliflere bir ifade etmekte fayda var. Muhaliflerin derdi gerçeklerin ortaya çıkması değil. Dilip Akın dediği çok doğru. Onların derdi şu. Cemaatten kurtulduk. Çoluk çocuk kökünü kazıdılar. Soykırıma muhatap oldular. Şimdi Erdoğan'ın haberi vardı. Önlemedi söylemiyle Erdoğan rejiminin bileşenlerinden de kurtulalım. Erdoğan'dan ve ortaklarından. Çünkü direkt olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyor. İzzet Özgenç'in mütalasını okudum size. Ve böylelikle şunu yapmaya çalışıyorlar. Hani cemaatten kurtulduk. Erdoğan'dan da kurtulalım. İkisini birden birbirine bağlayıp ayaklarına beton bağlayalım. O betonda 15 Temmuz ve hepsinden kurtulalım. Bunun derdindeler. Son birkaç gündür inanılmaz dezenformasyon yapıyorlar. İnanılmaz söylemleri var. Akıl alır gibi değil. Yani gerçekten Allah akıl fikir versin diyorum. Aleni olarak ortada olan verileri bile çarpıtmaya devam ediyorlar. Bu da onların ayıbı olarak tarihe geçiyor. Evet, burada biliyorum biraz uzun bir video oldu, kusura bakmayın. Ama önemine binaen biraz uzattım. Çünkü hep söylüyorum, Türkiye 15 Temmuz'u aydınlatmadan, 15 Temmuz'un gerçek darbecileriyle hesaplaşmadan düze çıkamaz. Bunun için biz gazetecilere çok önemli bir görev düşüyor. Biz en azından sürgündeki birkaç gazeteci bu işin peşini bırakmayacağız. Bunu hatırlatarak yayını bitireyim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.